Ayrım 20. Piyon, Stephen James. Sayfa 256. 46. Bölüm. Joseph Grolin'i bulamadık. Sheriff Wallace'ın ekibi Mountain Quest ofislerini kontrol etti. Yaptıkları ziyareti Ralph'e ve bana anlatırken biraz omurdandı. Evet, Grolin o sabah işe gitmişti ama hayır, nereye gittiğini bilmiyorlardı. Evet, ne yazdığını biliyorlardı. Kış mevsimini Colorado, Vail'in tepelerinde kayak eğitmenliği yaparak geçiren Kuzey Carolina Rafting rehberleri üzerine bir makale. Ama hayır, nerede olabileceği hakkında bir fikirleri yoktu. Evet, nerede olduğu hakkında herhangi bir şey duyarlarsa ararlardı. Evet, evet, evet. Şimdi lütfen ofisi terk edebilirler miydi? Çalışma programını bozuyorlardı. Bu arada olay yeri teknisyenlerinden oluşan bir hekim, Jolene'i oraya götürüp götürmediğine dair herhangi bir delil bulmak için Grolin'in evinden geriye kalanları tarıyordu. Pek bir şey yoktu. En son duyduğum, ağaçların arasında uzaktan kumanda edilebilen bir video kamera bulduklarıydı. Bir kamera aramalarını ben söylemiştim. Orada bir yerlerden bizi izlediğini biliyordum. Ne yazık ki bombanın zamanlayıcısından veya ateşleme mekanizmasından işe yarar bir şey kurtaramamışlardı. Bu büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bizi bir cephane üreticisine veya dağıtımcısına götürebilirlerdi. Brent biraz araştırma yaptı ve cesetlerin dördünün Mountain Quest dergisinde haklarında yazı çıkan popüler tırmanma noktalarına bırakıldığını buldu. Johnny'nin diğer yarısından hala bir iz yoktu. Grolin'in diğer arabasını buldular ama station wagon Subaru'sunu. Bir Walmart marketinin park alanındaydı. Bodrumundan kaybolan testere bagajdaydı. Üzerinde de Jolene'in kanı vardı. Bir ekip o sabah herhangi birinin Margaret'in arabasının yakınlarında şüpheli birini görüp görmediğini öğrenmek için evinin çevresinde kapı kapı dolaşıyordu. Şimdiye kadar hiçbir şey çıkmamıştı. Joseph Grolin hakkında yakalama emri verilmişti. Güneydoğu'daki bütün polisler onu arıyorlardı. Soruşturmayı gizli tutmak için gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen haber merkezleri Grolin'in davada şüpheli kişi olduğunu ve evinin havaya uçtuğunu açıklar açıklamaz medya çıldırdı. Bir saat içinde tüm büyük kablolu kanalların haber merkezleri ortaokul öğretmenine kadar hayatındaki herkesle röportaj yapmaya başlamıştı. Sarı kurdeleli katili tanıyor olmak nasıl bir duygu? Üstelik Amerikan haber merkezlerinde masumiyetiniz kanıtlanana kadar suçlusunuzdur. Ve reytingler düşene kadar bir sonraki tüyler ürpertici suç işlerine kadar baş haber olarak kalırsınız. Grolin'in tatil günlerini, çalışmadığı saatleri ve işe gitmediği zamanları cinayet zamanlarıyla karşılaştırarak bir kontrol yaptım. Beklenildiği gibi Alexis ve Bethany'nin ölümleri sırasında işteydi ama diğer kaçırma ve cinayet zamanlarında daima ya bir makalesi için araştırma görevinde ya da bir günlük izinde gözüküyordu. Hala nerede olduğu hakkında bir fikrimiz yoktu. Hepsinden ötesi o gün heyecandan ve hayal kırıklığından, keşiflerden ve hüsrandan oluşan yorucu bir hız treni gibi olmuştu. Ve o an vücudumu kolları yanlarına düşmüş bir türbüşon gibi hissediyordum. Fiziksel ve duygusal olarak kapanmış, iyi bir işaret sayılmaz. Uykuya ihtiyacım vardı ve önümde hala Charlotte'daki havaalanından test sayı almak için gitmem gereken 2 saatlik bir yol vardı. Ayrıca yeni otelime giriş yapmam ve son bir haftadır tüm ülkede beni takip eden valizimi boşaltmam gerekiyordu. Margaret'e kısa bir süreliğine şehirden ayrılacağımı söyledim. Bir şey söylemeden başıyla onayladı. Bir şey bulunursa beni arayın dedim. Şarj aletini Ralph'ten aldım. Hala onun telefonunu kullanıyorum. Yine sessiz baş sallamalar. Düşündüğümden daha kötü durumdaydı. Elbette anlayabiliyordum. Arabasında ortadan ikiye bölünmüş bir cesedin yarısını bulmak her insanı bu hale sokar. Tırmanma gereçlerimi kiralık arabamın arka koltuğunda bıraktım ama geri kalan eşyalarımı yüklenip federal binanın karşısındaki otelin lobisine taşıdım. Üniversite çağındaki bir çift el ele kayıt masasında durmuş otele giriş yaptırıyorlardı. Kadın erkeğinin söylediği her şeye kıkırdıyor ve gülmediği zamanlarda da sanki çok utangaçmış gibi belli belirsiz gülümsüyordu. Erkek başını arkaya atmış, göğsü ileride duruyordu. Sevgilisi için eyaletin bir ucundan diğer ucuna bin baş ineği götürmeye hazır bir kovboy gibi sallana sallana asansöre yürüdü. Büyüleyiciydi, aşıktılar, mükemmeldi. Başka yöne bakmam gerekiyordu. Giriş yaptım ve asansöre doğru sürüklenip ikinci kata çıktım. Hol boyunca yürüyerek 217 no'lu odayı bulup anahtar görevi gören kartı kilide soktum. Ve yıpranmış halının üstünde ayaklarımı sürüyerek yatağa çöktüm. Gözlerimi kapatmadan ve her şey huzur dolu bir belirsizliğe doğru kaymadan önce Ralph'in telefonunu şarja takmayı, zar zor da olsa hatırlamayı başardım. Uyku ataklar halinde geldi. Anlık uyanıklıklarla karışan karman çorman rüya parçaları, sonra yine uykunun giderek zayıflayan, uzaklaşan, işe yaramaz çekiştirmeleri, resepsiyonu arayıp beni uyandırmaları için not bırakmayı, Tessa'nın uçağını kaçırmamak için çalar saati 4'e kurmayı, e-postalarımı kontrol etmeyi planladım ama sonra planlar soldu ve kayıp gitti. Karanlık, yoğun ve derin karanlık yine üstüme çöktü. Uyku. Rüyalarımda çoğunlukla ölü bedenler gördüm. Boğazları kesik, bilekleri bağlı, güzel, zarif kızlar. Bir an kıkırdayan ve flört eden, bir an nefes almaya çalışan ve ölen. Hayat dolu yüzler ve ölüm maskeleri, gülüşler ve kanla yıkanan yüzlerden aşağı yuvarlanan gözyaşları, çığlıklar ve yaz hayalleri. Çürümüş ve çarpık çurpuk, genç ve çekici gülen gözler, donuk hareketsiz gözler. Jolene. Mindy, Tessa, lobideki flört eden kız, Lien Hua, Christy. Gözlerim bir an açılınca yatağın yanındaki saate bakıyor ve ayık dünyanın sadece birkaç dakika ya da sadece bir yarım saat ileri gittiğini görüyordum. Sonra güzellik ve ölümle ilgili kabuslarıma geri dönüyordum. Bir yangın alarmı çalmaya başladı. Belki de telefon çalıyordu ya da bir yerlerde çalan bir çalar saatti. Uyuyan zihnim algılayamıyordu ve umursamıyordu. Bir yanım sanki ölüme yol açacakmış gibi uyanmak fikriyle savaşıyordu. Hayatta kal, hayatta kal. Uyku hayatta kalmanın tek yolu. Uyanma, asla uyanma. Ses yine geldi, ısrarlı, vazgeçmeyecek gibiydi. İnledim ve yatakta döndüm. Durmayacaktı. Aç şunu Tessa, cevap vermek zorundasın Tessa. Gözlerimi aralamayı başardım. Saat 3.45. Oda sessizdi. Mekan ve zaman yavaş yavaş yine anlam kazanmaya başladı. Limon yeşili duvarları ve gıcırtılı bir yatağı olan bir otel odasındaydım. Jolene ölmüştü, Christy de. Geri gelmeyeceklerdi. Hiç uyanmayacaklardı, asla. Saatin alarmını kurmamıştım. Yangın çıkmamıştı. Sabah hemen yanı başımda bir ev havaya uçmuştu. Omzum gerçekten ama gerçekten çok acıyordu. Yanımda yanıp sönen bir şey fark ettim. Ralph'in cep telefonu. Çalan şey oymuş. Çalan sadece cep telefonuymuş. İki sesli mesajım vardı. İlki bilinmeyen bir numaradandı. Alo, Dr. Bowers, bana bu numarayı verdiler. Ben özel ajan Eric Stanton. Tessa'nın eskortu, yani onu koruyan kişi. Buradaki tipi yüzünden büyük ihtimalle haberlerde duymuşsunuzdur. Chicago'ya yönlendirildik. Her neyse hiçbir uçağın inmesine veya kalkmasına izin vermiyorlar. Her şey iptal durumda. En erken yarına kadar kalkamayacağız. Daha fazla bilgi edindiğimde sizi ararım. Bu gece burada Chicago'da güvenli bir evde kalacağız. Nerede kalacaklarına ve hangi numaradan ona ulaşabileceğine dair birkaç detay verdi. Sonra Tessa'nın iyi olduğunu ama bir mesaj göndermek istemediğini belirterek bitirdi. İyi. Pek şaşırtıcı değildi bu zaten. Aslında o gece Charlotte'a kadar araba kullanmak zorunda kalmadığım için rahatlamıştım. Omzumun iyileşmesi için bir fırsat vermişti. İkinci mesajı omzum için biraz buz almaya aşağıya inerken dinledim. NSA'dan arkadaşım Terry Wilson'dandı. Hemen aradım. Hey Terry, ben Pat. Özür dilerim, aramanı duymamışım. Bu hat güvenli mi? Evet, Ralph'in telefonu dedim. 5C seviyesine kadar şifreli. Ben sadece 4D'yim. Biraz bozulmuş gibiydi. Kovayı buzla doldurdum. Bir şey buldun mu dostum? Pat dinle. Sebastian Taylor eskiden ajanmış. Ne? Kovayı doldurup odama döndüm. Büyük ihtimalle CIA, belki NSA. Hepsini çözmek biraz zor. 70'lerde deniz aşırı ülkelerde görevli, çoğu düşük rütbeli diplomat, bir tür ajanmış. Hatırlarsan o zamanlar soğuk savaş dönemleriydi. Komünizm tehdidi her yerdeydi. Asıl önemlisi 1978 Kasım ayında Güney Amerika'da görevli olması. Odamda yatağa oturup sırtımı duvara yasladım ve buz torbasının ağzını bağladım. Ve hiç Jonestown'ı duydun mu? Jonestown, Kool-Aid içicilerden bahsetmiyorsun değil mi? Evet, Jim Jones ve halkın tapınağı tarikatı, hatırladın mı? Hayal meyal, buzu yerleştirdim ve arkama yaslandım. Acıdı ama iyi geldi. Peki dinle Pat, biraz araştırdım ve Jonestown kampından bazı bildirilere rastladım. Bir tanesi trajedinin yaşandığı gece sabah 3.29'da yayınlanmış. Ama raporlara göre 2 gün sonrasına kadar hiçbir CIA dedektifi alana varmamış. O zaman bildiriyi kim gönderdi? Ayrıca Taylor'la bağlantılı bir kasetten Q875'ten bahsedildiğini okudum. Birileri bağlantıyı sıkı bir şekilde örtmeye çalışmış. Ama... Pat dinle, bu iş barut fıçısı gibi. O günlerde birçok uluslararası karanlık operasyon gerçekleşiyordu. Çok derinlere inmek isteyeceğinden emin değilim. Katilimizi bulmak için ne kadar derine inmem gerekirse o kadar derine ineceğim. Taylor bir şekilde bu cinayetlerle bağlantılı. Kızlardan biri onu aramış, görünüşe göre uyarmak istemiş. Ah! Ne? Kızın telefonda söylediklerinin deşifreleri. Bu sabah onları okumam gerekiyordu. Şu ana kadar hiç aklıma gelmedi. Bugün çok, nasıl söylesem, işte ilginç bir gün oldu. Dinle, vali güçlü bir adam Pat. Demokratlar 2008 yılı için başkanlığı neredeyse garantilemiş durumda. Yani seçime sadece birkaç hafta kaldı ve sen de anket sonuçlarını görmüşsündür. Bazılarına göre Taylor şimdiden 2012 seçimleri için en favori cumhuriyetçi aday. Dert etme dedim, dikkat ederim. Seni yarın sabah arasam nasıl olur? Kontrol etmem gereken birkaç şey var. O zamana kadar bak bakalım daha neler bulabilirsin, tamam mı? Pat, bunu yapmalı mıyım emin değilim. Terry, bugün bir arabanın bagajında kızın tekinin gövdesini bulduk. Biri kızı ortadan ikiye bölmüş ve vali de bir şekilde bu işin içinde. Öğrenebileceğin her şeyi öğren. İç geçirdi. Tamam o zaman yaparım. Yarın konuşuruz. Telefonu kapattım ve not defterimi çıkardım. Kafamı toparlamam ve şimdiye kadar öğrendiklerimizi gözden geçirmem gerekiyordu. Bütün gecemi alsa bile kafamı toplayıp işe başlamalıydım. 47. Bölüm. Sangre de Cristo dağlarının etekleri, New Mexico'nun kuzeyi, saat 15.55, Doğu Standart Saati. Kincaid video ekranından Tennessee'ye yarın saat 17'de varacağız dedi. Theodore'un Kuzey Carolina, Asheville'deki Larchmont Caddesi'nde bulunan evin oturma odasından başıyla onayladığını gördü. Oradan arabayla devam edeceğiz. Öğlen yemeğinin gerçekleşeceği eyaletteki bir havaalanında uçakla inerek şüphe uyandırmak istemiyordu. ''Sizi minibüsle havaalanında karşılayacağım.'' dedi Theodore. ''Her şey hazır.'' ''Başka problem yaşandı mı?'' ''Hayır baba.'' ''Sana bir şey söylemem gerek.'' Sesinde sert bir azarlama tonu vardı. ''İkinci kız bırakıp gittiğinde hala hayattaymış.'' Theodore oturduğu yerde kıpırdandı. ''Özür dilerim baba.'' Sana dava dosyalarını gönderdim. Hatta doğru satranç setinden bir kopya buldum. Kurdeleyi nasıl bağlanacağını tarif edip cinayetlerle ilgili tüm detayları verdim. Tek yapman gereken olay yerinin diğer kızlarınki gibi gözükmesini sağlamaktı. Özür dilerim baba, elimden geleni yaptım. Geldiğimde bunu konuşacağız. Bu kez belli belirsiz bir tereddüt. Peki baba. Aaron Jeffrey Kincaid video sohbetini sonlandırdı ve kütüphanesinden geçip ana girişin olduğu hole çıktı. 60'lı yıllarda bir sanatçı kolonisi olan çiftlik, 70'li ve 80'li yıllarda sinema yıldızlarına hizmet veren bir konuk evine, 90'lı yılların başında Pulitzer ödülü sahibi olan yazar Olivia Brine'ın evine ve hatta 2 yıllık bir süre için yazılımcı ve milyoner Rex Withering'in, ki Kincaid 10 yıl kadar önce evi kendisinden satın almıştı, hafta sonu kaçamak evine dönüşmüştü. Evin tüm sahipleri birbirinden bu kadar farklıyken tek bir ortak noktaları vardı. Hepsi burada Sangre de Cristo dağlarının merkezinde yalnız kalabilecekleri ve kendilerine ilham verecek bir yer arıyorlardı. Sangre de Cristo İspanyolca'da İsa'nın kanı anlamına geliyordu. Kincaid bir kurtarıcının kanının adını almış bir dağın gölgesinde yaşıyor olmalarını ironik buluyordu. Aslında 4000 dönümlük bu araziyi PT eczacılık adına müşterek dinlenme mekanı olarak kullanmak için almıştı. Ama ilaç şirketini 4 yıl önce 650 milyon dolara sattıktan sonra çiftliği kendisi ve ailesi için ev haline getirdi. Dışarı çıktı ve bozkırdaki ardıçların kokusunu içine çekti. Ağılın hemen yanındaki binaya doğru yürürken kumlu toprak ayaklarının altında çatırdıyordu. Ellerini ceketinin ceplerine soktu. Bu yükseklikte New Mexico'nun ıssız, rüzgarlı göğünün altında Ekim sert ve soğuk geçiyordu. Aaron Jeffrey Kincaid New Mexico'nun bu kısmını seçmişti. Çünkü burada büyülü çemberde hükümet yaptıklarına karışmazdı. Evet, büyülü çember adını resmi olarak eyaletteki en yüksek dağı Wheeler zirvesini çevreleyen 52 kilometre uzunluğundaki yoldan almıştı. Ama orada yaşayan herkes bölgenin adını aslında başka bir sebeple aldığını bilirdi. Aslında Katolik misyonerler tarafından kurulmasına rağmen bölge yıllar geçtikçe çok çeşitli inançların oluşturduğu bir karışıma ev sahipliği yapmaya başladı. Amerikan yerli inançlarını, o sırada hangi doğu mistisizmi modaysa ruhsal olarak onunla birleştiren bir karışım. Kristaller, reenkarnasyon, Wicca törenleri ya da bunun gibi şeyler. Kincaid için hiçbiri önemli değildi, hiçbirine inanmıyordu. Bölgenin planlar yoluna koyulurken ailesinin birkaç yıllığına ortadan kaybolmasını sağlamasından memnundu sadece. Ayrıca bu bölgedeki inekler tarlalarda parçalanmış halde bulunuyordu sık sık. Bazıları turistlere konuşacak malzeme vermek için bunu bölgenin yerlilerinin yaptığını söylüyorlardı. Diğerleri uzaylılar tarafından yapıldığını söylüyordu. Kincaid için ise kendisi ve ailesi canlı hayvanlar üzerinde bazı testler yapmaya ihtiyaç duyduğundan sadece ekstra bir rahatlık sağlıyordu. Dedikodular leş artıklarından kurtulmak konusunda işlerini kolaylaştırıyordu. Aaron Jeffrey Kincaid çayırın ucundaki özel olarak inşa edilmiş binaya doğru yürüdü. Test odası buraya kurulmuştu. Rebecca ve Caleb tularemi hastalığından burada ölüyorlardı. Zaman zaman çiftlik ve çevresindeki binalar 80'den fazla kişiyi ağırlamış olsa da Kincaid'in grubu 50'den yukarıya hiç çıkmamıştı. Şimdi 13 çocuğun yanında Rebecca ve Caleb de sayılırsa 28 aile üyesi vardı. Bethany ve Alexis olsaydı 30 ederdi. Aile, onun ailesi. Bir aile olduklarına göre birbirleri için her şeyi yaparlardı. Rebecca ve Caleb karantinaya alınmış odalarında koltukta beraber oturuyorlardı ve tıpkı Dr. Andrei Petrov'un söz verdiği gibi 12 saat öncesine kadar bakteriyel enfeksiyonun gözle görülür bir belirtisi olmamıştı. Dr. Petrov neredeyse kusursuz İngilizcesiyle hemen hastalık bulaştıracak hale gelecekler diye açıkladı. Biraz mide bulantısı hissetme olasılıklarına rağmen enfeksiyonun gerçek etkileri ilk 24 saatten 48 saate kadar olan zaman dilimi geçmedikçe ortaya çıkmayacaktır. O zamana gelindiğinde elbette etkileri geri çevirmek için artık çok geç olacak. Doktorlar hastalığa sebep olan etmeni bir şekilde doğru tanımlayabilmiş olsalar bile. Soğuk savaştan sonra hala komünizme sempati duyan, hala davaya inanan Rus bilim adamları bulmak zor değildi. Kapitalist Amerikalıların komünistlerden oluşan küçük bir topluluğa neler yaptırabildiklerini gördükten sonra 18 Kasım 1978'i takip eden aylarda birçoğu perişan olmuştu. Neredeyse 1000 kadar yoldaş ölmüştü ama dünya onları kendilerini bir amaca, birbirlerine, sevgiye adamış inançlı insanlar olarak değil, sadece katil bir tarikatın delirmiş üyeleri olarak hatırlıyordu. Bu medyanın suçuydu ve hesap sorulacak ilk kişilerin dünya medya liderleri olmasının sebebi de buydu. Sovyetler Birliği çökünce biyolojik ve kimyasal ilaçlarla ilgili araştırma yapan Rus bilim adamlarının çoğu Orta Doğu'ya veya Kuzey Kore'ye kaçtı. Fakat bir avuç bilim adamı da Birleşik Devletler'e sığındı. Kincaid doğru bilim adamını bulmanın o kadar da zor olmadığını keşfetmişti. Parası olan biri için zor değildi. Peşin 28 milyon doların neler alabileceğini öğrenseniz şaşırırsınız. Doktor Petrov maaşından daha fazlasını hak ettiğini kanıtlamıştı. Kincaid'in ecza laboratuvarları araştırma ve gelişim adına yürütülen süreci mükemmelleştirmek için gerekli ideal mekanı sağlamıştı. Elbette şirketi sattıktan sonra o araştırmayı beraberinde New Mexico'daki özel laboratuvarlarına getirmişti. Ancak her şeyin planlandığı gibi yürüyebilmesi için en uygun araca ihtiyaç vardı. Bakteriyel veya viral onun için fark etmezdi. Sadece bulaşıcı, mümkünse hava yoluyla bulaşacak bir şey. Birkaç gün boyunca sessiz kalacak, başlangıcından itibaren ölümcül bir şey ve Doktor Petrov mükemmel virüsü bulmuştu. Rebecca ve Caleb şimdi birbirlerine sarılıyor, nefes almaya çalışıyorlardı. Sesli bir şekilde dua ediyor, ritmik hareketlerle sözcüklere eşlik edip başlarını sallıyorlardı. Francisella Tularensis isimli gram negatif basil kullanmak Doktor Petrov'un fikriydi. Soğuk Savaş'ın bitiminden önce Rusya'da bu basili silahlaştırmanın yolunu açan oydu. Kincaid'e basilin değişken olduğunu, ağızdan beslenme yoluyla veya sprey şeklinde yayılabileceğini, %5 daha ölümcül ve semptomatik olarak tanımlanmasının çok zor olduğunu söyledi. Ekibiyle birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateşinden bazı genleri de ekleyerek neredeyse teşhis edilmesi imkansız bir şey yaratmıştı. Çok egzotik ve çok ölümcül. Peki ya tedavi diye sormuştu Kincaid. Kırım-Kongo için bilinen bir aşı yok. Francisella Tularensis'in sebep olduğu tularemi hastalığının aşısı ise sivil personelin ulaşabileceği bir şey değil. Elbette biz de maruz kalabiliriz diye bir tedavi yöntemi geliştirdik. Ama bizim araştırma sonuçlarımız olmadan hastalık kontrol ve önlem merkezleri asla zamanında bir tedavi yöntemi bulamaz. Bakterinin insandan insana bulaşmasını sağlamak ve ölü sayısını %85 oranında arttırmak için yeterince güçlü hale gelmesini sağlamanın bir yolunu bulmak 6 yıl sürmüştü. Bu da Aaron Jeffrey Kincaid için tatmin edici bir orandı. Üstelik büyük ihtimalle öleceğinizi bilmek, kesinlikle öleceğinizi bilmekten 1000 kez daha korkutucudur. İkinci durumda huzur bulabilirsiniz veya olasılıkların aslında lehinize olduğunu keşfederseniz inkara giderek göreceli olarak daha iyi yaşayabilirsiniz. Hayır, hepsinden daha kötüsü huzur ya da inkar ihtimali olmaksızın hayatla yüzleşmektir. Kaçacak ya da saklanacak bir yer olmadan dağıtım temel problem olarak gözüküyordu. İlk başta yaymak için spreyleri kullanmayı düşündü. Ne de olsa o günlerde reçetelere yazılan en popüler astım ilaçlarından bazılarını onun ilaç şirketi üretmişti. Ama amacı rastgele çocukları hasta etmek değildi. O yüzden aklına geldiği gibi vazgeçti bu fikirden. Hayır, daha odaklanmış bir dağıtım sistemine ihtiyacı vardı. Yangın söndürücülerinin içindekini bakterinin gaz haliyle değiştirmeyi ve sonra Stratford Hotel'de yangın başlatmayı düşündü. Ama bu da çok ayrıntılı gözüküyordu. Ayrıca bina yekpare kayadan yapılmıştı. Sonunda basit bir planda karar kıldı. Neredeyse şaşması imkansız bir plan, tamamen durdurulması imkansız. Kincaid, Rebecca ve Caleb'e baktı. Genetik yapısıyla oynanan Kırım-Kongo tularemisinin etkileri şimdi oldukça belirgindi. Titreyen kol ve bacaklar, ciltte yaralar, şişkin lenf bezleri, ağızdan kanama. Aslında izlemesi oldukça rahatsız ediciydi. Ama içerideki çift rahatsız veya korkmuş görünmüyordu. Üstelik bu iş için kendileri gönüllü olmuştu. Diğerlerinin önüne geçmek için. El eleydiler, gözleri kapalıydı. Belki de babalarına, Aaron Jeffrey Kincaid'e dua ediyorlardı. Dualarını sesli bir şekilde okurken Caleb'in göz kapakları kanamaya başladı. Kincaid onların ölümlerini izlerken tüm öğleden sonrayı ormanla ilgili düşünceler içinde geçirdi. Bebekler, şırıngalar ve tabii Jesse Rembrandt, jacuzzi ve kanlı suyun dibine döne döne inen av bıçağı. Ve sonra sonunda düşünceleri Sebastian Taylor'a döndü. Kuzey Carolina valisi, her şeyin sorumlusu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 268.